Ayrım 10. Sayfa 106.
İzmir, Eylül 2009. Yazmak nasıl da uğurlu geldi? Belki yazmasaydım geri dönmeyecekti. Kimseye söylemedikçe güçlenmiş şu zehrimi bembeyaz kağıtlara dökmeseydim, belki de şimdi çoktan o uçağa binip onunla gitmiş olacaktı. Şimdi bu bir kağıda yazılmış bile olsa, aşkımı haykırışımın mucizesi değil de ne? Peki Bahar'ın büyük aşkına ne oldu? Ne oldu da aniden bırakıverdi ılgazı orta yerde? Galiba Allah 2 yıl ilmek ilmek dokuduğum aşkıma el uzatmasına razı gelmedi. Önüne bir engel çıktı işte. Bir şey oldu ve vazgeçti. Peki Bahar, sevdiğim adamın bana ilk kez şefkatten yoksun ellerle dokunduğunu, ilk kez beni hoyratlığıyla yorduğunu biliyor mu? O hayratlığın bana unutabilmek için kendimi parçaladığım geçmişimi hatırlattığını ruhu duydu mu? Geçmişimi unutmak için kendimi paralayışımın, aşkım için gururumu parçalayışıma dönüştüğünden peki bundan haberi oldu mu? Bitmek üzere olan sigarasından son bir nefes daha alıp İzmarit'i sinirle kül tablasının içinde ezdi. Yazdığı satırları okurken paketten bir tane daha çıkardı ve yaktı. Dumanı içine çekti ve sakince bıraktı. Yazdığı son cümleyi defalarca okudu. Bu cümleyi çok beğenmişti. Paralanmak sözcüğü içine yalnızca bir Ç harfi ilave edilince parçalanmak sözcüğüne dönüşmüş ve bambaşka bir anlam yüklenmişti. Gülümsedi ve birkaç saniye içinde gülümseyişi dudaklarında dondu. Cümle ona karşıdan bakarken çok güzel görünmüştü fakat yüklendiği anlamı kavrayınca bozguna uğradığını hissetti. O cümlede yazan şeyi bizzat kendisi yaşamıştı. Hem de en acı, en dokunaklı haliyle. Bir başkasını düşünerek, bir başkasının çektirdiği acının faturasını ödetir gibi sevişmişti onunla ılgaz. Belki de Bahar'ı hayal ederek, onun gidişine olan öfkesini kendi bedeninin içinde dindirerek. Bu çok aşağılayıcıydı ve ılgazın geri döndüğüne dair duyduğu sevinç kursağında kalmıştı. Ilgaz onu yarı yolda bırakan Bahar yüzünden, unutmak için 2 yıldır yapmadığı şeyin kalmadığı mazisini serivermişti o kanepenin üzerine. Bir tek yastığının üzerine para bırakmadığı kalmıştı. Gerçek buydu ve gözlerinin önünde bütün çıplaklığıyla sere serpe yatıyordu. Bu çok ağırdı. Cümleye döndü. Geçmişimi unutmak için kendimi paralayışımın, aşkım için gururumu parçalayışıma dönüştüğünden peki bundan haberi oldu mu? Kağıdı ters çevirdi ve yerinden fırladı. Elini boynuna götürdü. Fularının kıvrımlarıyla oynayarak küçük dükkanı arşınlamaya başladı. Sonunda fularını çözdü ve çıkarıp attı bir kenara. Kalbi çarpıyordu. İçinde, çok gizli bir yerde, bugüne dek hissetmediği bir çırpınış hissetmişti. Bir sürü küçük kelebeğin toplu halde kanat çırpması gibiydi bu. Geriye dönüp dükkana geldiği andan beri yaşadığı anları tek tek gözden geçirdi. Hiçbir şey almayacağı dükkana girişinden belli bir kadın laf olsun diye bazı parçaların fiyatını sormuştu. O sırada dün geceki perişan halinden henüz sıyrılmamıştı. Başını kaldırıp ilgilenmemişti bile müşteriyle. Bir yarım saat sonra bir başka müşteriye 2 toprak levha satmıştı. Üst üste çay içmiş, kapıdan kafasını uzatıp hatır soran Muharrem abiyle adet yerini bulsun diye sohbet etmiş ve sonra da yazmaya başlamıştı. Sabahtan o saate kadar ağzına tek lokma koymamış, yaşadığı öfkeyi midesinde birikmiş safra gibi kağıda dökmeye koyulmuştu. Yazıya başlamadan önceki her şeyi net bir şekilde hatırlamasına rağmen, yazıya başladıktan ilk paragrafı bitirip kalemi kenara bıraktığı ana kadar olan kısma dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Kalem kağıdın üstünde, sanki bileğinden ve beyninden bağımsızmış gibi ilerlemişti. Parmakları yine kuklaydı fakat ipler bu kez bir patronun değil, yazının elindeydi. Yani patron yazıydı bu kez. Ne zamanki o son cümleyi yazmıştı, o zaman ara vermişti. Yani cümleyi sevdiğini fark etti ya. Dükkanda tur atmayı bıraktı ve masasına geçip oturdu. Arkasına yaslandı. Gülümsüyordu. Hayal yazının gücünü fark etmişti. Yazının acıya yeni şekiller verebilmekteki etkisini. Onun hangi gerçeği taşırsa taşısın, hangi anlamı yüklenirse yüklensin, yazma eylemi esnasında yazan kişinin bünyesinde bir uyuşturucu gibi çalıştığını. Yaşanılan en derin acı bile onu kağıda aktardıktan sonra karşıdan bakılıp okununca insana şık görünebiliyordu demek ki. Hisleri yazmak onları unutmaya ya da izleri silmeye yeter miydi? Belki yetmezdi ama o an için bile o unutma anı, o cümleyi şık bulma anı, yazma eylemi boyunca ne yaptığını, kağıtlara ne aktardığını bile fark etmemek gibi bir uçuşa sebep olabiliyorsa buna değmez miydi? Değer dedi ve yüzü geniş bir gülümseyişle aydınlandı. Önceki gece yaşadığı şey öyle ağırdı ki Ilgaz'ın bu şehirde olduğu gerçeğine rağmen bugün gülümseyebileceği aklından bile geçmezdi. Kağıdı yeniden eline aldı. Geçmişimi unutmak için kendimi paralayışımın, aşkım için gururumu parçalayışıma dönüştüğünden peki, bundan haberi oldu mu? Cümleyi okumayı yeni sökmüş çocuklar gibi defalarca okudu. Onu rahatsız eden bir şey olduğunu sezdi ve okuya okuya buldu. Peki sözcüğünün üstünü karaladı ve onu cümlenin başına koydu. Peki, geçmişimi unutmak için kendimi paralayışımın, aşkım için gururumu parçalayışıma dönüştüğünden. Bundan haberi oldu mu? Bir de bu haliyle okudu. Bir değil, defalarca. Bu çektiği acıyı düzeltmeye çalışmanın bir başka yolu gibiydi. Hayatındaki hiçbir şeyi silmeye gücü yetmeyen hayal, onları bir kağıttan okurken yaşadıklarını anlatan cümlelerle oynayabiliyor, beğendiğini bırakıyor, beğenmediğini kaldırıp atabiliyordu. Bu eğlenceli, keyifli, büyülü ve heyecan vericiydi. Sürekli gülümsüyordu. Ilgaz onu böyle gülümserken yakaladı. Dükkana girmişti ve hayal onun girdiğini bile fark etmemişti. Ne düşünüyor da sırıtıyorsun öyle? Yerinde olmayı öyle isterdim ki. Hayal önündeki kağıdı hemen ters çevirdi ve masanın üstündeki diğer kağıtların altına koydu. Hiç diye cevap verirken omuz silkti. Farkında bile değilim dedi. Ilgaz'a gülümserken yakalanmak canını sıkmıştı. Adam bütün hoyratlığına rağmen onun dün gece yüzünden böyle memnun göründüğünü bile düşünebilirdi. Bu daha da aşağılayıcıydı. Erkeğin bencil, yüzsüz ve hadsiz bir cins. Bu cinse bu hakkı ve haddi vereni de kendisi gibi çaresizce aşık olan, aşk yüzünden gururunu hiçe sayan kadın cinsi olduğunu düşündü. Kendinden tiksindi. Oturduğu yerde dikleşti. Ona kırılan gururunu tamir ettirecek bir terk ediliş hikayesi dinlemeliydi artık. Bahar'ın Ilgaz'ı aniden terk edişinin hikayesini. Bugün bütün gün uyusun sanıyordum. Bu saatte beklemiyordum doğrusu. Henüz kahvaltı etmedim. Otur da çay söyleyeyim. Bir şeyler aldırırım hemen. Uyuyamadım dedi Ilgaz. Kendini yorgun bir şekilde hayalin masasının karşısındaki koltuğa bırakırken. Bir şey yiyecek halim yok ama çay içerim. Hayal kalktı, kapıya yürüdü ve karşıdaki çay ocağına doğru Seyfi diye seslendi ve adam duyup kapıya çıkınca iki çay söyledi. Sonra dönüp yerine geçti. Artık anlatmayacak mısın Ilgaz? Bahar nerede? Neden seninle değil? Neler oluyor? Bilmiyorum hayal. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum işte, kavrayamıyorum. Ama bir şeyler oldu. Oldu ki şu an burada ve yalnızsın. Yalnız değilsin. Ben varım. Tamamını bilmiyorsan da bildiğin kadarını anlat. Zehirleneceksin yoksa. Paldır küldür gitmeye karar vermiştiniz. İkiniz de saf aşıklar gibi dolanıyordunuz. Dünyayı görmüyordunuz. Olimposlardan ev tutmalar, oralara kapanmalar, bütün o hayaller. Ne oldu? Ne değişti? Fırsatını buldun ya, sok lafını sokabildiğin kadar. Yapma Allah aşkına. Her zaman söylemişimdir böyle göründüğünüzü. Ve acele karar verdiğin konusunda da hatırlarsan seni epeyce uyarmıştım. Biliyorum, biliyorum. Hemen gücenme. Hadi anlat. Eski kocasına dönmeye karar vermiş. Havaalanına gitmiş ve adamın ona gönderdiği biletle Köln uçağına binmiş. Bütün bildiğim bu. Ne? İşte ben de öyle dedim ilk duyunca. Bunu nereden öğrendin? Kendisi mi söyledi? Hayır. Ona önceki akşamdan beri ulaşamadım. Telefonunu açmıyor. Sumru diye bir arkadaşı vardı ya hani bahsedip duruyordu. İşte önceki gece gidip onda kalmıştı. O kadına ulaştım ve o anlattı bunları. Kadına benden söz etmemiş bile. İnanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bilmiyorum hayal. Ben de inanamıyorum. Yaşadığımız her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu düşünmek istemiyorum. Bu çok acı ve hatta aşağılayıcı. Bunu öğrendiğimden beri aramaya devam ediyorum onu. O telefon ya kapalı çıkıyor ya da çalıyor ama açılmıyor. Uçaktan indikten sonra Sumru da ulaşamamış. Onun telefonlarına da çıkmıyormuş. Bir haber alır almaz arayacağını söylemesine rağmen dayanamıyorum ve sürekli kadını arıyorum. Aramak değil, taciz etmek artık benimki. Utanıyorum resmen. Bavulunu bile burada bende bıraktığı hayal düşünebiliyor musun? Neydi bu kadar acil, bu kadar vazgeçmiş bir şekilde ortadan kaybolmasının nedeni? Bavulları Muharrem abiye bırakmıştım dün. Onları eve götürmeye yetecek kadar bile gücüm kalmamıştı. Bugün ilk iş onları aldım ve eve gittim. Hemen onun bavulunu açtım. Yani bir ipucu bulabilme ümidiyle dop doluydum. Bir şey bulabildin mi? Evet, iç çamaşırları, birkaç pantolon, birkaç etek, birkaç tişört ve makyaj malzemeleri. Ne kadar işe yararlar değil mi? Şşş, dur bakalım. Hemen bırakma öyle kendini. Şimdi sakin olma, iyi düşünme ve doğru hareket etme zamanı. Kendini bırakma zamanı değil. Şu haline bak. Bana dersin arabesk kadınsın diye. Sen benden daha beter çıktın. Ilgaz bu yalancıktan güldürme amaçlı cümleye belli belirsiz gülümsedi ve bu gülümseyiş anında soldu, gitti. Hayal hayatının büyük bir kısmını, adalet sistemini kendi içinde ve çok acımasız bir şekilde kurmuş olan pavyonlarda ve genel evlerde geçirmişti. Adaletin oradaki uygulanışının çektirdiği acılar yüzünden onu tam tersinden uygulamayı da yine orada öğrenmişti. Orada her şey net ve kesindi. Bir pavyonda adaletin işleyiş düzeni içinde iki renk mevcuttu. Ak ve kara. Gri ve tonları olmazdı orada. Vicdan devreye girmezdi. Patronun tercihleri dışında. Duruma göre değişmezdi hiçbir şey. Hesabı ödemeyen adamdan o hesap en sert şekilde tahsil edilirdi. Kavga çıkaran, silah çeken, pavyonun kadınlarından birine patronun rızası olmadan asılan ve onu dışarı çıkarmak isteyen adam bir kez uyarılır. Bu uyarıyı dikkate almazsa cüzdanı ne kadar şişkin, arkası ne kadar güçlü olursa olsun direkt cezalandırılırdı. Ancak patronun çok yakını, çok güvendiği, kayırdığı biri ise durum değişirdi. Patron ne derse oydu adalet. Kimse bunu sorgulayamazdı bile. Orada çalışan kadınlar için de benzer bir sistem işlerdi. Pavyonlarda da böyleydi bu. Pavyon adı ve görüntüsü altında bir çeşit genel ev işletenlerdi de. Hayal hepsinde çalışmış, her türlü sistemin mağduru olmuştu. İlkinde şunun masasına oturmam, diğerinde ise onu beğenmedim, buna gitmem gibi cümleler boş cümlelerdi. Aşık olmanın, kaçmaya niyet etmenin, hele ki bunu denemenin cezası ağırdı. Kimse yazık kadına içi almıyor demek ki başkasını gönderelim gibi bir vicdanla davranmazdı. Bunlar gülünç, imkansız ve boş fantezilerden ibaretti. Oraya düşen biri bu sistemi tırnakları sökülür gibi ciğeri parçalana parçalana öğrenirdi. Üstelik her pavyonun kendi çerçevesi içinde orada ne tür bir iş dönüyorsa o işe göre ayrı kuralları vardı. Üstelik kadınlar tam birine alışıp uyum sağlamaya çalışırken bir diğerine gönderilir, bu kez de oradaki sisteme ayak uydurmak zorunda kalırlardı. İşte bunun için hayal, Ilgaz'a ne kadar aşık olursa olsun adaleti uygulamak konusunda hassas davranmak istiyordu. Bahar'dan nefret ettiği halde durumu kendi lehine çevirecek bir şey yapmamaya ve Ilgaz'ı da buna göre yönlendirmemeye karar verdi. Çünkü onun hakkı çoktan yenmişti hayatta. Kimseninkini yiyemezdi. Ucunda tek şansı, tek aşkı, sevdiği adam olsa bile. Önce anlamalıydı. Bahar böyle bir şeyi neden yaptı? Eğer ki ayran gönüllülüğündense, eğer ki işin içinde ince bir hesap varsa ve bu ortaya çıkarsa o zaman tamamdı. Ilgaz'a onu unutmasını söyler ve bunu başarabilmesi için her şeyi yapardı. Fakat kadının Ilgaz'ı terk etmesinde sebep olacak kadar önemli bir derdi olabilirdi. Eğer böyle bir şey varsa ve bu da bir şekilde doğrulanırsa bu işten üzülerek çıkan tek kişi yine kendisi olurdu. Çünkü bu durumda Ilgaz Bahar'ı anında affeder ve ona dönerdi. Baharın ılgısı yarı yolda bırakmasıyla hayale yeniden göz kırpan gün ışığı, bu kez en karanlık, en koyu haliyle çökerdi hayatının üstüne. Ilgaz'ı seviyordu. Onu çok istiyordu. Duygularının karşılığı olmasa bile razıydı. Ilgaz yanında kaldığı sürece her şeye razıydı. Bahar'ın amacının ne olduğunu anlamadan sevinmenin ve davranmanın erken bir sevinç olacağını biliyordu ve Ilgaz'ı ikinci kez kaybetmektense Bahar'ın neden gittiğini öğreninceye ve geri dönmeyeceğinden emin oluncaya kadarki süreyi korkular içinde geçirmeyi yeğlerdi. Bu süre ya kendisinin ya da Bahar'ın lehine gelişecekti ama bu %50'lik şans bile Ilgaz'ın bir gece önce ona veda edip Bahar'la gideceklerini söyledikleri sahne kadar acı vermezdi artık. Umut. Seyfi elinde çaylarla gördü dükkanın kapısında. Onun içeri girmesi, çayları masaya bırakması, o sabah doldurduğu son at yarışı kuponunun ona bu kez milyarlar kazandıracağından emin olduğunu anlatıp gitmesi kadar kısa bir süre içinde hazırlandı ve Seyfi "Görürsünüz, görürseniz" diyerek kahkahalarla dükkandan çıkar çıkmaz başladı sorularına. "Son günlerde Bahar'ın tuhaf bir haline rastlamış mıydın?" "Ne gibi?" "Her şey gibi Ilgaz. Yani biraz geriye dönmelisin. Gidiş kararınızın heyecanıyla gözünden kaçan herhangi bir şey olmuş olabilir. Bunları hatırlamaya çalış. Mesela alışık olmadığın bir saatte ona gelen bir telefon ya da gizli bir konuşma. Ne bileyim işte bir kararsızlık durumu, bir düşüncelilik hali, bir endişe, sana söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey varmış gibi bir tavır." "Bilmiyorum ki. Bahar başından beri hep düşünceli ve biraz da tuhaftı biliyorsun. Ama bu onun genel haliydi, kişilik özelliğiydi. Biraz melankolik, biraz içine kapanık, biraz endişeli görünürdü hep. Yani bu gitgide değişti. Gözlerimin önünde değişti. Özellikle son günlerde çok mutlu görünüyordu. Çocuk gibi sevinmişti gitmeyi önerdiğimde. Boynuma atlamıştı, bana sımsıkı sarılmıştı. Planlar yapmaya, hayaller kurmaya başlamıştı. Bana ortak olmuştu. Sevincime, heyecanıma. Ne bileyim, herhangi bir telefon konuşmasına şahit olmadım. Herhangi bir dalgınlığına da. O yüzden anlam veremiyorum ya." "Bahar'ı ne kadar tanıyorsun Ilgaz? Ya da şöyle diyelim, onu ne kadar tanıyoruz?" Ilgaz'a yönelttiği bu sorunun cevabını kendisi de bilmiyordu. Bahar'ı ne kadar tanıyorlardı? 3 ay öncesiydi, yalnızca 3 ay. Yapış yapış bir Haziran gününün öğleden sonrası, hayal onu ilk kez dükkanın vitrininin önünde ilgiyle içeri bakarken görmüştü. Altında bir şort, üstünde uzun, salaş, baskılı bir tişört, boynuna asılmış güzel bir fotoğraf makinesi, sırtında kocaman, sanki milyonlarca cebi olan bir deri çantası, ayaklarında kirlenmiş spor kesler, 7-8 tanesini üst üste doladığı renk renk deri bileklikleri, kısacık kesilmiş bol jöleli sarı saçları, avuç içi kadar yüzü, kocaman gözleriyle öylece içeri bakıyordu. O gözlerin orijinal rengini dükkana girdiğinde de ondan sonra da hiçbir zaman fark etmemişti. Çünkü Bahar hep menekşe rengi lensler takardı. İçeri girmiş, göz ucuyla hayale bakmış, merhaba demiş ve dükkanı dolaşmaya başlamıştı. Hayal müşteriyi sorularıyla rahatsız etmeyi sevmezdi. Bu dükkan bir butik değil, antika eşya dükkanıydı çünkü. Bir butiğe giren müşteri falanca renk filanca model bir kıyafet arıyorsa da rast geldiği bambaşka bir şey alıp çıkabilirdi. Bir antikacıya giren kişi ise aradığı ve bulmak istediği o özel parçaya rastlamak için dolaşırdı dükkanı. Antika merakı böyle bir şeydi. Bu yüzden Bahar'ı tüm diğer müşterileri gibi rahat bırakmış, önündeki işle ilgilenmişti. Bahar önce pirinç bir biblonun, sonra bir gramofonun, sonra da duvarda asılı gümüş kılıcın fiyatını sormuştu. Birbiriyle ilgisiz bu parçaların fiyatını sorduktan sonra kocaman hasır bir sepetin içine rastgele atılmış, çok eski aile albümlerinden birini eline almış ve incelemeye başlamıştı. Hayal arada bir göz ucuyla ona bakıyordu. Farklı bir müşteri tipiydi. Onu bir süre süzmüş, ancak albümü uzun uzun incelerken derin bir sessizliğe gömüldüğünü fark edince gülümsemiş, konuşma gereği duymuştu. Çok tuhaf değil mi? Sararmış, solmuş, siyah beyaz fotoğraflar insanı nasıl da hüzünlendiriyor. Bahar başını albümden kaldırmış, hayale bakmış. Önce belli belirsiz bir şeyler mırıldanarak onaylamış, sonra da şöyle demişti. Kimi ya da kimleri gösterdikleri mühim değil. Fotoğraflar beni hep aynı yere savurur. Hep hüzne. Hayal tam bunun üstüne bir soru soracağı sırada içeri Ilgaz girivermişti. Bahar'ı fark etmemişti önce, heyecanlıydı. Hey be, buldum, buldum anasını satayım. Ne buldun? Ya soru mu bu? Brahms'ın o çok aradığın plan vardı ya hani, işte onun ilk baskısını buldum. Yarın kargoya verecekler. E hadi gözün aydın bakalım. Bu mu yani? Bu kadar mı? Huysuz olduğun kadar ruhsuzsun da kızım sen. Seni pis arabeskçi. Şu senin macunlarından birinden söz etsem çığlık atardın ama. Brahms yerine Bergen demeliydim mesela ha? Bu hoşuna giderdi değil mi? Ilgaz bunu söylerken tek eliyle bir gözünü kapamış şaklabanlık yapıyordu. Aman be Ilgaz. Hayal Ilgaz'a kaş göz işareti yapıp müşteriyi fark etmesini sağlamıştı. Ve Ilgaz Bahar'ı fark ettiği zaman yalancıktan ciddileşmiş gibi yapmış, daha da komik olmuştu. Bahar Ilgaz'a doğru döndü, konuşulanları duymuştu ve gülümsüyordu. Hangi plağı? Efendim? Brahms dediniz ya, hangisi? Ha evet, Macar dansı. Hungarian, sevimlidir. Sevimli mi? İlginç bir yorum. Sevimli sözcüğü belki sizi tanımlayabilir ama Hungarian için biraz tuhaf kaçtı kanımca. Hayal bir Bahar'a, bir Ilgaz'a bakmıştı. İçi burkulmuştu. Buna, yani Ilgaz'ın gözüne hoş görünen hemen her kadına kur yapan biri olmasına alışmıştı ama gözünün önünde gerçekleşen bu flört, bu ani asılma durumu daha dün gece kendi koynundan çıkan adamın bir başkasına kur yapmadaki bu rahatlığı içini gerçekten burkmuş ve onu kıskandırmıştı. Henüz adını bilmediği, daha önce dalgın dalgın elinde tuttuğu siyah beyaz aile albümünü inceleyen bu ufak tefek kadın, gerçekten güzel bir kadındı çünkü. Brahms, parçanın adı, plak. Görüntüsü bu kadar salaş olmasına rağmen Ilgaz'la aynı dili konuşmuştu ve güzelliğinden çok hayal asıl bunu kıskandığını fark etmişti. İnsan birini ya da bir şeyi kıskandığını hissettiği an, onu küçümsemeye meyilli bir canlıydı. Küçümseme, fark edilmiş kıskançlığı hiçe saymanın ya da örtbas etmenin ilk yoluydu çünkü. İnsan kıskandığı kişiyi ya da durumu küçümseyerek içinde beliren kıskançlığı küçülteceğini sanırdı. Farkında bile olmadan yaptı, öksürdü, her neyse dedi. Abartılı bir biçimde güldü, lafa girmek istedi fakat giremedi. Sohbet almış başını yürüyordu. Gayet de sevimli ya da eğlenceli. Belki de eğlenceli demek daha doğru. Ben de hep yerimden kalkıp dans etme dürtüsü uyandırmıştır. Ben de oturup içme dürtüsü uyandırıyor. Hungarian'la ne içerdiniz merak ettim. Kola mı? Kol kola olacaksak o da olur. Ilgaz ileri gidiyordu. Kadına doğru birkaç adım atmış, elini uzatmıştı. Ben Ilgaz. Bahar. Hayal sinirlenmişti. Bahar'a baktı göz ucuyla. O, bu aleni asılma durumundan rahatsız olmuşa benzemiyordu. Uzatılan ele karşılık elini adamın avucuna vermiş ve ismini söylemişti. Üstelik gülümsüyordu. Hayal, Ilgaz'ın karşısında herhangi bir kadının uzun süre ciddi duramayacağını biliyordu. Ilgaz, kadın, erkek herkesi büyüleyebilecek bir çocuksuluğa ve sempatikliğe sahipti. Neşesi bulaşıcıydı onun. Üstelik çok yakışıklıydı. İçi cız etti. Hemen hemen iki gecede bir. Onun teninin kokusunu en yakından alan kadın olarak, onunla en özel şeyleri, her şeyden önce bir yatağı paylaşan biri olarak, gözünün önünde yaşanan bu tip küçük flörtler ona kendini hafif, değersiz, basit ve geçici hissettiriyor. Sevilmediğini, yalnızca alışıldığını, kalbinin değil teninin önemsendiğini hatırlatıyor, onu eziyordu. Mazi, içi kir dolmuş, uzun tırnaklarını işte böyle bulduğu her fırsatta batırıveriyordu hayalin kalbine. Hem de hiç beklemediği anlarda. Hayal, Ilgaz'a onu ne kadar tanıdıklarını sorduğu andan itibaren, savrulduğu o ilk tanışma anına öyle bir dalmıştı ki kendini zor toparladı. Ilgaz konuşuyordu. Onun başını kaçırdığı cümlelerine sonradan yetişebildi. Ne yapabilirim ki hayal? İnsan aşık olunca çok da sorgulamıyor işte. Fotoğrafçı, İstanbullu, ailesini kaybetmiş, bir evlilik yapmış, sonra boşanmış. İstanbul'da kaçırdığı bir fotoğraf sergisine bu kez kaçırmamak için buraya gelmiş. Senin dükkanında benimle karşılaşıyor. Yakınlaşıyoruz, gitgide yakınlaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz. Sinema, sanat, fotoğraflar, müzik. Aşık oluyorum. Aşık olduğunu söylüyor. Çılgınca yaşıyoruz, çılgınca sevişiyoruz. Yeni bir hayata yelken açmaya karar veriyoruz. Kollarımda uçuyor. Hayal duydukları karşısında büyük bir öfkeye ve kıskançlığa kapılmıştı. Yeter Ilgaz, yeter. Bir ara ver. Sen sordun, niye kızıyorsun ki? Özür dilerim ama sorduğum bu değildi. Yani neler yaşadığınız değildi. Onu tanımıyoruz. İlk başta saydığın 3-5 cümle hepsi bu. Hakkında ne biliyoruz, ne biliyorsun? Sergiyi gezdikten sonra neden gitmeyip kaldığı kısmını ikimiz de biliyoruz. Sana aşık oldu. Bunu yinelemeye gerek yok. Bize başı lazım. Daha da başı. Belki saklananlar, söylenmeyenler. Gerçekten boşanmış mıydı mesela? 3 ay zarfında neden bir yere gitmedi? Hiç mi yoktu bir bekleyeni? Bir adamla tanışıp onunla birlikte yaşamaya tek başına karar verebilecek kadar yalnız mıydı bu hayatta? Bir tek akrabası bile yok muydu sahiden? Yalnızca fotoğraf çekerek mi sağlıyordu geçimini? Bilmiyorum Ilgaz. Çok eksik şey var gibi geliyor bana. Mesela şu eski koca. Kimdi bu adam? Madem ayrıldı, neden apar topar ona dönmek istedi yeniden? Ne oldu da böyle oldu? Lanet olası herif. Ondan sana daha önce de söz etmişti değil mi? Hem de çok sık. Defalarca tartışmışızdır bu sebepten. O birkaç büyük kıskançlık krizini biliyorum. Her seferinde gelip benim yatağıma girdiğinden biliyorum. Yani oradan hatırlıyorum. Hayal. Yapma bunu bana. Bu seni incitiyorsa söylemeni istemiştim. İncitmediğini söylemiştim ben de. Biz aşk yaşamıyoruz. Çift kişilik olan şey yataksa benim, hayatsa onundu. Biliyorum. Of, ben gidiyorum ya. Bir de bununla uğraşamam. Gitme. Kaçman kimsenin işine yaramaz. Otur ve şu eski kocadan söz et. Düğüm orada. Neden kıskanıyordun bitmiş gitmiş bir adamı? Ya onun hakkında hiçbir zaman bitmiş gitmiş bir adam gibi söz etmediği için sanırım. Bazen onu özlediği hissine kapılırdım. Yani belki de bir alışkanlıktı, bilmiyorum. Arada bir rüyasında görürdü, sıçrayarak uyanırdı. Onu gördüğünü söyler, rüyasını anlatmaz ama koynuma sokulur, bana sarılırdı. Sıçramak. Adamdan ürküyor olabilir miydi? Sanmıyorum, ürktüğüm bir adamdan ondan başkasını sevebileceğimi düşünemezdim şeklinde söz etmezsin. Haklısın. Ne bileyim, adam onu tehdit etmiş falan olabilir mi ki diye düşünmeden edemedim. Bunu ben de düşündüm ama neden etsin ki? Ayrılmışlar, kadın İstanbul'a geri dönmüş, adam orada kalmış. Bunları anlattı ama adam ne iş yapar, nasıl geçinir, neyin nesidir? Bak işte bunlardan hiç söz etmemişti. Ben de adamın adını bile duyduğumda tüylerim kıskançlıktan diken diken olduğu için sormamıştım. Dün bana o Sumru denen kadın söyledi adamın ne iş yaptığını. Neymiş? Şimdilerde hala bunu mu yapıyor bilmiyorum ama Bahar onunla evlendiği sıralarda adam halı işi yapıyordu dedi. Hayal bunu duyunca gülmeden edemedi. Halı. Bir yanda halıcı, öte yanda bir yönetmen, senarist ve besteci. Bir halıcıya mı kaptırdın yani sevgilini? Hayal, kapa çeneni. Tamam, sustum. Neydi bu adamın adı? İnternette falan bir araştıralım bakalım. Araştırsan ne olacak? Soyadı bile yok. Yalnızca bir isim. Neymiş bu isim? Yasin. Almanya'da halı satan bir Yasin. Elimizde olan tek şey bu mu yani? Bu. Zor be.
Ayrım sonu. Sayfa 120.